Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, en yakınlarımızdan daha yakın edinmek, ona yakın olmak, onu örnek almak, onu örnek alarak Allah'ın rızasına ermek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah-u Teala'nın lütfü keremiyle sizlerle şimdiye kadar 249 gül sohbeti paylaştık. Her ana bölüm bittikçe genel rakamı ifade ettiğim için bu rakamı şu anda sizlere verdim. Bugün 250. bölümüyle beraberiz ve yeni bir annemize geçiyoruz. Hazreti Safiye annemiz. İki tane Safiye var meşhur. Safiyeler çok da iki tane Safiye var meşhur İslam tarihinde. Biri Resulullah Aleyhisselam'ın halası olan Safiye radıyallahu anha. Diğeri Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olan Safiye radıyallahu anha. Biz burada sizlerle inşallah, belki şimdiye kadar elbette birçok şey biliyoruz, biliyorsunuz ama vereceğim bazı ayrıntılar var. Bu Safiye annemiz hakkında böylesine genişçe bir programı da ilk defa yaptığımı söyleyeyim. Uzun ama çok uzun araştırmalarla, uzun emeklerle bu konuyu diğerlerinde olduğu gibi sizlerle inşallah paylaşacağım. Başlangıçta şunu söyleyeyim. Hazreti Safiye binti Huyey annemizin hayatı hakkında kaynaklarımızı taradığımızda öyle zannedildiği gibi çok geniş malumat yok. Peki biz nereden buluyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları, yani bizim sevgili annelerimiz arasında Yahudi kızı olan tek budur. Dolayısıyla Yahudilere ilişkin eserlere indiğimizde bunu buluyoruz. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. Ben yıllardır çalışan, bu konuda anlatan, yazan bir kardeşinizim. Safiye annemizin İslam'a giriş sürecini, Müslümanlığını, annemiz oluşunu, İslam'a hizmetlerini, işte hayatını, vefatını o kadar anlattık, yazdık kendi gücümüz ölçüsünde. Ama onun efendim amcalarını, birini biliyoruz, herkes biliyor, diğer amcalarını ve özellikle de dayıları olduğunu çok sonra öğreniyoruz. Şimdi bir insanın hayatını anlatmaya, okumaya, dinlemeye başladığınızda kısa biyografi, ben o yüzden pek de iyi bulmuyorum. Tamam, ilmi eserlerde kısa biyografi olması gerekiyor. Biz oradan alacağız. Yani bugüne kaynak vermeyeceğiz. Bugüne kaynaktan alıp yorumlayacağız. Kaynaklara zaten geçmiş bunlar. Şimdi aile içerisinden bir fert bu ve bir Yahudi ailesi yani. Oradan İslam'a gelecek bir süreç göreceğiz. Dolayısıyla bugünün ve yarının bizim önümüze nasıl ufuk açacağını iyi anlamak için dünün de Yahudilerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden geçmişi okuyamayan, değerlendiremeyen, geleceği yazamayacak, planlayamayacak. Nasıl yaşamışlar, nasıl gelmiş onu inşallah beraber göreceğiz. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Hazreti Safiye annemizi anlamaya, anlatmaya inşallah hep beraber gayret gösterelim. Efendim, biz Hazreti Safiye diye biliyoruz. Meşhur olarak böyle biliniyor. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim bir kere ama ben iki ismi beraber kullanacağım için ikisini de şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Hayber Kalesi'nin fethinden sonra aleyhisselam Safiye annemizle evlenecek. O güne kadar adı Zeynep'tir bunun. Resulullah Aleyhisselam İslam'a uygun olmayan isimleri değiştirirdi. Daha önce Berre annemizin Meymune olarak değiştirdiği gibi. Ancak Zeynep İslam'a uygun olmayan bir isim değil. Kaldı ki kendi kızının adı da Resulullah'ın biliyorsunuz Zeynep idi. Zeynep binti Cahş annemiz vardı. Zeynep binti Huzeyme annemiz vardı. Zeynep bilinen sevilen bir isim. Aleyhisselam niye onu Safiye diye değiştirdi diye baktığımızda işte Hayber fethinden sonra uzun hikayesi bunları göreceğiz. Yani Safi manasına gelen başkumandanlık hakkı ganimetler içerisinden Safi bu hanıma denk geldiği için Safi başkumandan hakkı anlamına Safi diye alındı. Hanım olduğu için de Safiye ismi böyle çıktı. Önce onu söyleyeyim. Yani bu kadar değil. Genişçe inşallah yeri gelince bir kez daha göreceğiz. O yüzden ben Zeynep Safiye diye ifade edeceğim. Genellikle bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bazı kaynaklarda Zeynep diye geçer. Safiye'yi bulamazsınız. Bazı kaynaklarda Safiye diye geçer. Zeynep'i bulamazsınız. Zeynep Safiye yazarsanız o zaman da bir hayli zor. O yüzden hem Zeynep hem Safiye'yi bilirsek ola ki daha geniş bir malumat sahibi olmak istiyoruz. Zeynep'ten gireriz, şunları buluruz. Şu kadar Zeynep'ler var. Safiye'den gireriz, şunları buluruz. Bazen de Zeynep Safiye'den girip şunları buluruz. Efendim, asıl adı Zeynep olan Hazreti Safiye radıyallahu anha annemiz Medine'de nübüvvet yılında veya nübüvvetten bir yıl sonra ya da hicretten 6-7 yıl önce doğdu. Rivayetler bu. Niye üçünü de sizlerle paylaştım? Yani sonuçta bu kadar ayrıntı hocam bize ne kadar lazım diye düşüneceksiniz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam bununla evlendiğinde yaş meselesinde ihtilaflar var. Onların sebebini anlamak için. Yani Safiye annemiz Mekke'de Peygamberim Efendimiz'e peygamberlik verildiği yıl kaçtır o? 610. Ya da ondan bir yıl sonra o kaçtır? 611. Doğumu bu. Bazı rivayetlerde ise yani hicretten 6-7 yıl önce. O zaman yani 600'de doğduğunu düşündüğünüzde 6 ve 7'yi eklersek 600 efendim 16 617 olur. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlendiği yaşa da netleşmiş olacak. Onu az sonra yani yeri gelince inşallah göreceğiz. Yani biz Safiye annemizi oldukça genç yaşta görüyoruz karşımızda. Şimdi doğum tarihi kaynaklarda geçmiyor aslında. Yani kaynaklar şu tarihte doğdu demiyor Safiye annemiz için. Peki biz bunları nereden söylüyoruz? Doğum tarihi kaynaklarda geçmediği için olayların akışı içindeki durumunu, konumunu dikkate alıyoruz, araştırıyoruz ve ona göre doğum tarihini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yapan ben değilim. Kaynaklar da böyle yapmış. Yani Hendek, Hayber fethinden sonra Aleyhisselam Safiye binti Huyey annemizle evlendiğinde şu yaştaydı. Bir rivayette de bu yaştaydı. Bir rivayette şu yaştaydı dedikleri zaman hesap edince 610 ya da 611 yaşı önümüze geliyor efendim. Peki kimdir bu? Zeynep Safiye'nin babası Huyey bin Ahtab olup, Yahudi liderlerinin en meşhurlarından biriydi. Evet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Yahudi liderlerinden en meşhurların birinin kızıyla evlenecek ve bu kız bize anne olacak. Huyey bin Ahtab'ın kızı. Annesi ise Berre binti Samuel idi. Annesi tarafından Safiye Zeynep, dedesi olan Samuel, Arabistan ve çevresinde şecaat ve cesaretiyle tanınan çok meşhur bir yiğitti. Babası tarafından Beni Nadir ve anne tarafından da Beni Kureyza kabilelerinin ileri gelenlerindendi. Ayrıca yine anne babası tarafından İsrailoğullarından olup Hazreti Harun Aleyhisselam'ın neslinden geliyordu. Evet, böylece bir kökenini görmüş olduk. Yani Zeynep Safiye radıyallahu anha Beni Nadir, yani Nadir kabilesinden, Yahudilerin büyük kabilesinden olmakla beraber anne tarafından da Kureyza kabilesinden olduğundan, yani iki büyük Yahudi kabilesinin arkasında desteği olduğunu görmüş oluyoruz böylece. Küçük yaşlardan itibaren her bakımdan öne çıkan o eşsiz güzelliği, kaynaklar çok durur bunun üzerinde. Ben ahlaken, edeben, fizik güzelliğine fazla girmeyeceğim. Sadece nasıl kelime kullanayım diye düşündüm. Eşsiz güzelliği. Aslında her güzelliğin bir eşi, bir sesi vardır ama öyle bir kelime kullanayım dedim. Yani çok çok güzeldi falan diye böyle fiziki olarak da tasvir etmek de hoş bir şey değil. Ama o yüzden eşsiz güzelliği deyimini kullanıyorum. Bağışlayın beni. İyi ahlak ve güzel huyuyla herkes tarafından seviliyordu. Şimdi iyi bir eğitim arıyor yalnız bu kızcağız. Bunu göreceğiz. Bir yandan fiziken, biyolojik olarak güzel. Bir yandan ruh yapısıyla ahlak ve edep olarak güzel, huyu güzel. Dolayısıyla herkes tarafından seviliyor. Anne babası başta olmak üzere bütün yakınlarının sevgisini kazanmış bir hanım. Hem kendi ev halkının ve hem de çevresinin neşe ve sevinç kaynağıydı. Bu cümle, aynen aldım bunu kaynaklardan efendim. Böyle geçiyor çünkü. Çok da hoşuma giden bir cümle oldu. Olduğu gibi alıyorum. Hem kendi ev halkının ve hem de çevresinin neşe ve sevinç kaynağıydı. Evdekiler bütün üzüntü ve sıkıntıları onunla atlatırlardı. Yani ne kadar sıkıntılı olurlarsa olsunlar, onun o şen şakrak davranışlarında yeniden hayat bulur, yeniden sevinç ve neşe içine girerlerdi. Bu önemli bir şey. Hani böyle bir şeye çok canımız sıkıldığını düşünün. Çok böyle üzüldüğümüzü, bozulduğumuzu düşünün. Biraz sonra tabii yaşını da söyleyeceğiz. Yani bu hesaba göre çıkarmaya çalışacağız. Düşünün şimdi efendim. Eve geldik. İster erkek, ister hanım veyahut da abi, abla, büyük olarak yani. Bu durumda abi, abla ise kardeşimiz, anne baba ise çocuğumuz ya da torunumuz. Böyle sevimli, şen şakrak geliyor işte böyle. Maskaralıklar yapıyor, bizi güldürüyor falan. Ne kadar böyle hoşumuza gider, seviniriz. Üzüntümüzü unuturuz, rahatlarız. İşte böyle bir özelliği var bu hanımın. Hazreti Zeynep Safiye'nin. Şimdi üzerinde çok durulması gereken bir boyuttur bu. Yahudi kültüründe çocuklara eğitirken birçok şey üzerinde çok dururlar. O gün, bugünü bilmiyorum. Bunların bir tanesi, bütün herkesten daha dürüst olacak, iyi olacak. Bilhassa kendi halkına karşı. Çünkü Yahudilerde bütün her insanlar dahil, bütün varlıklar Yahudilere hizmet etsin diye yaratılmış. Onların inançları böyle. Oysa Allah Teala kitabında bütün mahlukat insan içindir. İnsan Allah içindir. Ne kadar güzel değil mi efendim? Ama Yahudinin bozuk zihniyetinde efendim bütün mahlukat, insanlar dahi Yahudilere hizmet etsinler diye yaratılmış. Ancak Yahudi bu hizmeti anlası için onları sürekli hizmetçi konumunda görmesi ve tutması gerekiyor. Sanırım ilk mesajı aldık. Değil mi efendim? Çok hassas bir konu. Yani onları sürekli hizmetçi konumunda tutması gerekiyor ki hizmeti alsın onlardan. Kendileri üzerine geçerlerse hizmetini alamayacak, hizmetlerine girmek zorunda kalacak. Yahudinin felsefesinde bu var. Sevgili annemiz de, Hazreti Zeynep Safiye annemiz de zengin bir aile, kabile içinde yetişiyor. Zaten babası lider, yani kabilesinin lideri bolluk ve refah içinde yetişiyor bugünlere kadar. Yani şöyle bir cümle kullanıp asıl mevzuya gireyim şimdi. Bolluk ve refah içinde bugünlere kadar gelmişti. Aklınıza gelebilir. Hocam bugünden kastınız ne? Şimdi onu göreceğiz. Yani her şey yolundaydı. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Ama bir gün, evet bir gün, bir gün yepyeni bir şey oldu. İşte o günden sonra her şeyi değiştiren bir şey. Daha doğrusu yepyeni bir haber aldılar. Babası ve amcası başta olmak üzere hepsini sarsacak bir haberdi bu. Ne olabilir? Sanıyorum aklınıza şu geliyordur. İşte Mekke'de Muhammedül Emin'e peygamberlik görevi verildi. Vahiy geldi. Haklısınız, ben de aklıma bu gelir. Ama bu değil. Nedir peki? Allah'ın Resulü geliyor. Cümle bu. Allah'ın Resulü geliyor. Evet. Bu nedir? Babası ve amcası başta olmak üzere Safiye Zeynep'in hepsini sarsacak bir haber. Allah'ın Resulü geliyor. Olaya şimdi biraz daha girelim. Dahil olalım başarabildiğimiz kadar. Zeynep Safiye bir yandan Allah'ın Resulü geliyor sesi üzerine Kuba köyüne doğru akın eden Evs ve Hazreç kabilelerine bakıyor. Bir yandan da neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Şimdi yaşını beraberce bulalım. Ben böyle ezberlemeyi sevmiyorum. Şu kadar yaş, şu kadar rakam, unutuluyor bunlar. Ama bazı rakamlar var ki o zaten zihnimizde durur. Efendim, hepimiz biliyoruz. İlk vahiy 610 yılında geldi miladi. Mekke dönemi 13 yıl. İlk vahiyden bu yana demek ki 613 yıl geçmiş. Ne demek? Aleyhisselam hicrette Kuba'ya kadar geliyor. O günlerde Aleyhisselam ilk vahiy aldığında 40 yaşındaydı. 13 sene geçmiş 53 yaşında. Bakınız yani akıl yürütmek deyimini kullanmak istemiyorum. Hoşuma gitmiyor belki ama akılsız olmaz gerçi. Ama yani rakam, çok fazla rakamlara uğraşmak yerine olay akışı içerisinde rakam üretmek gerekiyor. Şimdi az önce Hazreti Zeynep Safiye validemizin doğum tarihinin farklı rivayetlerini sizlerle paylaşırken söylemiştim. Şimdi bir kez daha, çünkü birkaç kez gelecek bu. Vahiy, yani nübüvvet yılı ya da nübüvvetten bir yıl sonra. Nübüvvet yılı desek 610. Şimdi 610, 13. Demek ki Safiye annemiz 13 yaşında. Eğer nübüvvetten bir yıl sonra ise 12 yaşında. Yani 12-13 yaşında. Kaynaklar genellikle 10-11 diyor efendim. Yani yuvarlak olarak. 10-11, çünkü başka bir ayette de paylaşmıştım sizlerle. Yani biz şimdi direkt 12, 10-11, 12, ortası bunun 12 olmuş oluyor. Yani 12 yaşında bir genç kız. Ama altını çiziyorum. O bölgede bu yaş çocuk yaşı değil artık. Ancak ne kadar olgunlaşsa da insanlar belli yaşa kadar çocukluk emarelerini gösterirler. Ayşe annemizi sizlerle paylaştığımızda, yıllar önce paylaştığımızda da ifade etmiştim. Onun evlilik yaşına çok fazla takılıyor insanlar. İleri geri yorumlar yapıyorlar. Tamam, ben bilirim, edelim ama böyle ileri geri fazla konuşmayalım istiyorum. Ben orada şunu söylemiştim, bunu burada da söyleyeceğim. Yani evlilik yaşıyla oynamak yerine bu çocuk yaşında bu nasıl bu sorumluluğu üstlendi, nasıl aile oldu, nasıl böyle Kur'an'la donandı, nasıl insanlara mesajı verdi, bu evi nasıl götürdü, bu kadar kumalarla nasıl geçindi? Buraya eğilip de mesajı alarak hayatımıza yön vereceğimize kalkıp da farklı farklı şeylere uğraşıp çok da faydası olmayan bir zaman harcamasına karşı karşıyayız. Şimdi 11-12 diyoruz şu anda. Yaşında henüz Zeynep Safiye validemiz. Allah'ın Resulü geliyor. Sesler haykırıyor millet. Efendim kimler? Evs ve Hazreç kabilesinin Müslümanları. Onların içerisinde müşrik de çok var. Ama Aleyhisselam daha önce oraya Musab bin Umeyr'i gönderdi. Orada İslam'ı anlattığı akabe biatları oldu vesaire. Şimdi hicret. Tekrar tekrar iyi anlamamız gerekiyor. Evs ve Hazreç kabileleri müşrik idiler. Ancak içlerinde putperestliği bırakıp İslam'a girenler de bir hayli çoktu. Evet, bir hayli çoktu. En böyle heyecanlı efendim ve en coşkulu olanlar onlardı. Müslümanlar olarak her biri son Resul dedikleri zatı karşılamak için koşuyorlardı. Nereye? Kuba'ya. Konumuz hicret değil. Konumuz Zeynep Safiye annemiz. Ama biz bunu hicretin Kuba ayağında ilk defa bununla biz direkt karşı karşıya kalıyoruz. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü geliyor diyen, haykıran Kuba'ya doğru koştuğu için bu da bu olayın şahidi oluyor. Daha da ileri şimdi gideceğiz. Efendim, Müslümanların gönül verdikleri Resulullah'ı karşılamaları hem çok normal bir şeydi ve hem de tabii haklarıydı. O yüzden coşku ve heyecanla koşmakta haklıydılar. Bu Safiye annemizin Müslümanlar tarafına bakışıdır. Diğer tarafa geçiyorum. Yahudi liderlerinden biri olan babasının derdi neydi peki? Babasıyla amcası niçin koşuyorlardı Kuba'ya doğru? Ne oluyordu böyle? Bu soruları soruyor. Şimdi Evs ve Hazrec'in Müslümanları efendim Resulullah'a gönül vermişler, akabede biat etmişler, şehirlerine davet etmişler. Ve Resulullah Aleyhisselam geliyor. Davet ettikleri Resulullah Aleyhisselam geliyor. Ve bunlar da onu karşılamak için koşuyorlar. Buna hani tümüyle anlayamasa da Zeynep Safiye, tamam diyor, peygamberleri geliyor, koşuyorlar. İyi de diğer tarafta onların hakkı. Peki babasına ne oluyor? Amcasına ne oluyor? Onlar da efendim o kalabalığına katılıp belki daha da hızlı bir şekilde Kuba'ya doğru koşuyorlar. Şimdi efendim, bütün bunlara cevap arayan gözlerle çevresine bakan Zeynep Safiye ikna edici bir cevap alacak kimseyi arıyor. Fakat babasıyla amcası gibi bütün Yahudiler anında harekete geçmişlerdi. Lütfen dikkat edelim. Bütün Yahudiler anında harekete geçmişlerdi. Anlaşılan bu hareket aynı zamanda çok, çok büyük bir olayın başlangıcı oluyordu. Ne kadar merak etse de oturup beklemeden başka çaresi yoktu. Çünkü eninde sonunda oraya koşan babası da geri gelecek, amcası da geri gelecek, neyin ne olduğunu öğrenmiş olacaktı. Ancak bu Kuba'ya gidiş akış sürekli, yani böyle elbette hepsi bir anda gidemiyor, işte haberi alan, haberi veren ama aynı cümle Resulullah Aleyhisselam geldi diyen koşuyor. Bakıyor sağa sola, yani Müslümanlarda büyük bir coşku, sevinç, Yahudilerin yüzlerinde korkunç bir nefret oluşuyor. Anlayabildik mi efendim? Müslümanların yüzlerinde sonsuz bir sevinç ve neşe, Yahudilerin yüzlerinde ise korkunç bir nefret ve kin oluşmaya başlıyor. İşte bir milletin kişiliği, kimliği, tineti burada bir defa daha önümüze çıkıyor efendim. Hazreti Zeynep Safiye babası ile amcası Kuba'ya koşarcasına koşturan aslında gideli gözü gönlü o tarafta ne oldu acaba diye merak içerisinde bekliyor. Neredeyse akşam olacak. Çok acele gittikleri halde hala dönmemişlerdi geriye. Beni Nadir Yahudi lideri olan babası Huyey bin Ahtab sadece kendi kabilesi içinde değil, bütün Yahudi kabilelerinde sözü geçen biriydi. Onun kadar değilse bile kardeşleri de söz sahibi idiler. Zeynep Safiye'nin Ebu Yasir, Cüdey ve Malik adlarında üç amcası vardı yani. Kuba'ya giden babası yanına Ebu Yasir'i almıştı. Evet. İlk isimlere girdik böylece. Demek ki Zeynep Sultan'ın üç tane amcası var. Ebu Yasir, Cüdey, Malik. Babası en fazla Ebu Yasir'le beraber Kuba'ya giderken de yanına onu almış. O anda öbürleri neredeydiler? O konuda malumatımız yok efendim. Daha fazla merakını yenemeyince çıkıp birileriyle konuşmayı düşündü Zeynep Sultan. Ama nedense bütün Yahudiler söz birliği etmişçesine hiçbirinin ağzını bıçak bile açmıyordu. Her biri bir başka öfke doluydu. Her geçen saatte öfkeleri artıyordu. 11'inde bir kız düşünün, manzarayı görüyor. Zaman geçtikçe merakı da o nispette artıyor. Artsa da kimseden bir şey öğrenemedi bir türlü. Bu durumda oturup babası ile amcasının gelmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Onlar gelince her şeyi öğrenecekti nasıl olsa. Babası başta olmak üzere ailesi ve kabilesinin en sevgili ve en nazlı kızıydı. Onu kıracak değillerdi ya, yani ne olup bittiğini öğrenecekti efendim Zeynep Safiye validemiz. Geldiler işte, geldiler diye bir anda tutamıyor kendisini. Kim geldi kız diye soruyor annesi çıkışıyor. Geldiler işte, geldiler. Babam ile amcam geldiler. Çok bekledi merakla artık heyecanına. Böyle söyleyerek sevinçle kalkıp karşıladı onları. Fakat ikisinin hali de çok kötüydü. Ne olmuştu acaba böyle? Niçin bu hale gelmişlerdi bunlar? Çok da geç kalmışlardı üstelik. Güneş batıp karanlık basar ya her tarafa, onlar da eve öyle bir gelişle gelmişlerdi. Hem karanlık da gelmişlerdi, hem de karanlık getirmişlerdi. Bunu Zeynep Safiye söylüyor. Ben onu konuşma şeyinden bazı düz cümleleri konuşmaya çeviriyorum. Bazı konuşma cümlesini düz cümleye anlatış içerisinde efendim bir radyo programı olarak. Öyle diyor yani. Hem karanlık da gelmişlerdi hem de karanlık getirmişlerdi. Şimdi ileride inşallah peygamberimize evlenince ondan sonra evlilik sonrasında ona bir şeyler sorulacak. Bunları o zaman anlatacak. Hazreti efendim Zeynep Safiye validemiz. Hem o kadar ki onların bu hali evi bile karartıyor efendim. Üstelik eve gelirken de sanki düşüvereceklermiş gibi, sarsak bir şekilde gelmişlerdi. Bütün bunlara rağmen Zeynep Safiye her zaman yaptığı gibi onları neşelendirmeye çalıştı. Ama öyle bir sarsılmışlardı ki bu güzel kızın onca gayretlerini bile görmüyorlardı. O kadar çok üzülmüşlerdi ki ikisi de yüzüne bile bakmadılar kızcağızın. Gerçekten çok büyük bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarını anlayan Zeynep Safiye de mecburen bir kenara çekilmek ve oturmak zorunda kaldı. İşte onlar geldiler, üzüntülü görünce o da merak ediyor, ne oldu acaba diyor, bu gelen kim, neyin nesi, niye millet böyle diyor, Allah'ın Resulü ne, o da merak ediyor. Ama diğer taraftan da bütün varlığıyla piyasaya çıktığı halde babasıyla amcası bunu görmemişler bile, görmüyorlar bile, o da mecburen bir kenara oturmak zorunda kalıyor. Kenara, özleri de, kulakları da, gönlü de, bütün her şeyiyle, babasıyla, amcasındaydı. Yani kenara geçti. Kenara geçti ama bütün, yani her şeyiyle, efendim, oraya kilitlenmişti. Her şey ile oraya kilitlenmişti bu. Yahudilerin şanlı büyük liderleri kafa kafaya vermişlerdi. Demek gelirken birkaç kişi daha yanına almışlar ki böyle ifade geçiyor kaynaklarda. Her geçen dakika daha da artan bir öfkeyle konuşuyorlardı. Yalnız daha ziyade konuşmalarda iki kişinin adı geçiyor. Efendim, iki kardeşin yani Zeynep Safiye'nin babasıyla amcasının. Şimdi efendim, ıstırham ediyorum. Yani sonuçta bir radyo programı, bir görüntümüz yok. Ama görüntünün gönüllerde oluşmasını arzu ediyorum. Ben bu konuşmayı şöyle bir düzenledim, düzgün bir şekilde. Verebildiğim kadar vermeye çalışayım. Yani Yahudi zihniyetini, olaya bakışını bundan daha güzel bir şey veremez. Üstelik İki Yahudi liderinin konuşmalarıdır bu. Kaynaklardan aldım efendim ve biraz da günümüze aktarmaya çalışarak sizlerle paylaşıyorum efendim. Bakın ne diyor Huyey bin Ahtab. Korktuğumuz başımıza geldi işte. Korktuğumuz başınıza geldi işte. Başımıza geldi. O Resul mudur ey Huyey? Yani o adam gidip gördüler ya, Kuba'ya gittiler. O Resul mudur ey Huyey? Kardeşi bunu soruyor Ebu Yasir. Önce Huyey bin Ahtab korktuğumuz başımıza geldi işte diye dişlerini kıçırdatıyor. Öfkeyle. Bu korku ne? Şimdi onu göreceğiz. Ama Ebu Yasir de boş değil. O da gider Yahudi. O Resul mudur ey Huyey? Çok öfkelenmiş olan babası Huyey bin Ahtab sürekli artan bir öfkeyle ve kavgaya götürecek bir tavrın yanında kin ve nefret dolu bir sesle cevap veriyor. Evet, odur ey Ebu Yasir. Ebu Yasir de şokta. O mudur yani? Evet dedim ya, odur vallahi. Bakınız, yemin ediyor. Odur vallahi. Onu tanıdın mı? Tanıdım ya. Gerçekten onun o olduğuna emin misin? Evet dedim ya. Hiç şüphem yok ki odur. Ben şimdi o kelimesini kullandım çok. Birkaç tane o geçiyor. Bunlar isim ifade ediyorlar. Yani kitaplarımızda anlatılan Muhammed, bu Muhammed midir? Sallallahu aleyhi ve sellem. salatü selam getirmemiz gerekiyor biliyorsunuz Resulullah'ın mübarek ismi şerifleri zikredildiğinde. Yahudi salatü selam getirmeyecek. Ben şimdi Huyey bin Ahtab'a şöyle mi konuşturayım? O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem midir? Kardeşi Yahudi de evet o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir mi derdi Yahudiler. O yüzden o mübarek ağzı, mübarek ismi o pis ağızlara vermek istemiyorum. Ama onlar da o kelimesini çok kullanıyorlar. Ben bunu biraz daha artırdım yani. Gerçekten onun o olduğuna emin misin? Evet dedim ya. Hiç şüphem yok ki o odur. Şimdi ne demek bu? Bunu göreceğiz. Ona karşı içinde ne hissediyorsun peki? Kin ve nefret. Kin ve nefret. Öfke, kin ve nefret. İyice araştırıp soruşturmadan mı? Ebu Yasir Huyey'e nazaran biraz daha ılımlı. Belki de Allah bilir biz bilemeyiz. Belki Huyey bin Ahtab olmasaydı belki bu adamcağıza İslam nasip olurdu. Allah bilir biz bilemeyiz. İyice araştırıp soruşturmadan mı? Bakınız ne diyor. Kutsal kitabımız onu nasıl tanıtmışsa öylece gördük işte. Araştırıp soruşturacak bir şey yok ki. Yani Allah Teala bir peygamberin geleceğini, efendim vasıflarını, sıfatlarını birçok yönüyle anlatmış, müjdelemiş daha önceki kitaplarda. İşte Tevrat'ta İsa Aleyhisselam'ı müjdeliyor, İncil'de Resulullah Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Yahudilerin elinde Tevrat var. Kaldı ki Tevrat'ta İsa Aleyhisselam müjdelendiği gibi bir de son peygamberin vasıfları anlatılıyor. Ekstra. Sonra İncil'de bunlar biraz daha genişçe işleniyor son peygamber için. O yüzden diyor ki Huyey bin Ahtab, kutsal kitabımız onu nasıl tanıtmışsa öylece gördük işte. Araştırıp soruşturacak bir şey yok ki. Yani o odur işte yani. Ne yapacaksın öyleyse? Soruyor kardeşi. Vallahi yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık besleyeceğim. Görüyor musunuz? Yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık besleyeceğim. Önce bir iyice bir soruşturup araştırsaydık demeye kalkmadan ne olursa olsun onu reddediyoruz biz diyor. Önce bir iyice soruşturup araştırıp soruşturup ona göre karar verseydik ne olursa olsun onu reddediyoruz biz. Ne demek şimdi bu diye soruyor. Yani reddedilen kişi araştırılıp soruşturulmaz demek. İyice bir soruştursaydık diyor tekrar. Öfke ve nefret araştırılıp soruşturulmaz ey Ebu Yasir. Ne yapılır peki ey Huyey? Peşinen reddedildiği gibi her geçen gün öfke ve nefret bilenir. İşte Yahudi karakteri. Peşinen reddedildiği gibi, görüyor musunuz? Peşinen reddedildiği gibi, efendim her geçen gün öfke ve nefret bilenir diyor. Biraz endişeyle, korkuyla, belki bir ümit diye soruyor. Ona tabi olmayı düşünmez misin peki? Asla. Hemen lafını kesiyor. Asla. Ne yapacaksın ya? Yaşadığım sürece onun en büyük düşmanı olacağım. Yaşadığım sürece onun en büyük düşmanı olacağım. Evet efendim. Bütün bunları ibret ve dehşetle dinleyen, buna şahit olan Safiye Zeynep bir an ne yapacağını bilemiyor. Hayatı boyunca ilk defa korkuyor babasından. Öyle korkunç bir hale gelmişti ki en cesur insanlar bile onu bu haliyle görseler ödleri kopardı. Evet, bunu İslam'a girdikten sonra anlatıyor bize Hazreti Zeynep Safiye annemiz. Evet. Şimdi iki kardeş konuşuyorlar. Yani annemizin babasıyla amcası. Ve az çok gördünüz yani bir gönüllerde bir resim oluştu zannediyorum. Bir Yahudi karakteri çıktı ortaya. Ve öyle korkunç da yüzlerine ifade yansımış nefret, öfke, kin. Korkuyor Zeynep Safiye. Onların yanında oturamazdı artık. Babası ile amcasının gözleri kimseyi görmüyordu çünkü. Öfke konuşuyor ve yine öfke soluyorlardı. Yahudi kabilelerinin önde gelenleri gelip toplanmışlardı evinde. Hepsinin yüzleri de, tavır ve halleri de, konuşmaları da birbirinden korkutucuydu. Evet, bu ifadeden işte anlıyoruz ki babayla amca geliyorlar. Efendim gidiyorlar daha doğrusu Kuba'ya. Manzarayı görüyorlar. Manzarayı gördükten sonra o dehşeti paylaşmak ve neler yapılacağını görüşmek üzere evde bir toplantı yapıyorlar. Kimlerle? Yahudi kabilelerinin önde gelenleriyle, liderlerle. Ama hepsinin böyle bu konuştukça sesi, bakışı, nefreti, öfkesi, yani bugün deriz ya jest ve mimik, yani beden dili, korkutucu. Oysa bu eve bu adamlar ilk defa gelmiyorlardı. Bu çok önemli. Bu eve bu insanlar ilk defa gelmiyorlardı. Bunlar buraya geldiklerinde hepsi önce Zeynep Safiye ile ilgileniyordu. Candan konuşur, şen şakrak şakalar yaparlardı birbirlerine. Evet, ama bugün ne olduysa kimsenin neşesi kalmamıştı. Daha doğrusu bunca neşeleri bir anda kaçıp gitmiş, yerine korkunç bir öfke gelmişti. Evet. Dozu gittikçe artan ateşli konuşmaların yanında öfkeleri de artıyordu. Öyle bağıra çağıra konuşuyorlardı ki onları gören ya da duyan biri kavga ediyorlar sanırdı. Ah, ne kara bir gün! İfadeyi görüyor musunuz? Ah, ne kara bir gün! Gün ne yapsın ey huyey? Akşam oldu görmüyor musun? Şakanın zamanı değil ey Ebu Yasir. Vehametin farkında değilsin herhalde. Şimdi akşam gece konuşuyorlar bunlar. Ne kara bir gün diyor Huyey bin Ahtap. Efendim, kardeşi de Ebu Yasir de gün ne yapsın ey huyey? Akşam oldu görmüyor musun? Deyince öfke dolu adam, şakanın zamanı değil ey Ebu Yasir. Vahametin farkında değil misin? Değilsin herhalde. Biz yıllardır bir Resul'ün geleceğini söylemiyor muyduk? Evet. İşte bu itiraftır. Biz yıllardır bir Resul'ün, bir peygamberin geleceğini söylemiyor muyduk? Söylüyorduk elbet. Kutsal kitabımız haber veriyor bize. Yani biz bir peygamberin geleceğini sadece söylemiyorduk. Emindik, biliyorduk. Bunu bir kez daha söyleyeceğim biraz sonra. Söylüyorduk elbet. Kutsal kitabımız haber veriyor çünkü. Allah'ın son bir Resul göndereceğini biliyoruz yani. Öyle mi? Evet dedim ya. O zaman bu öfke niye? ne kadar cahilsin ey Ebu Yasir. Biz bir Resul geleceğini bekliyorduk. Bu doğru. Biliyorduk. Bu da doğru. Ancak o son Resulü Yahudilerden bekliyorduk. Evet. İşte Yahudinin kafası bu değerli dinleyenlerim. Biz o son Resulü Yahudilerden bekliyorduk. Kardeşi biraz daha endişeyle, Yahudilerden değil de Araplardan geldi. Değil mi? Maalesef diyor öfkeyle. Nebi ya da Resulü kim gönderir ey Huyey? Allahu Ekber. Allah konuşturunca konuşturuyor. Yeter ki görmesini bilelim. Nebi ya da Resulü kim gönderir ey Huyey? Allah gönderir elbet diyor Huyey bin Ahtab. Allah Resulünü gönderirken hangi kavimden göndereyim diye bizi mi soracaktı yani ey Huyey? Evet, bu da hakkı teslimdir. Şimdi ileride gelecek, ben sizlerle tabii bugün gelmez de sıra ayet-i kerimeleri paylaşacağım inşallah. Yahudi karakterini Allah ayette nasıl anlatıyor? İşte onun bir ucu buradadır. Çok çarpıcı. Ben bu ifade çok hoşuma gidiyor. Aynen böyle çalışmaya da aldım bu cümleyi. Allah Resulünü gönderirken hangi kavimden göndereyim diye bizi mi soracaktı yani ey Huyey? Ya. Huyey bin Ahtab kuduruyor. Kardeşim demem, bir kılıçla kelleri uçururum senin ey Ebu Yasir. Ya. Kardeşinden bile hakikati kabul etmiyor adam. Bir kılıçla kelleni uçururum diyor. O biraz daha alttan olmaya çalışıyor ama hakkı tesliminde gayret içerisinde. Ama hakikat bu değil mi ey Huyey? Nebi ya da Resulü Allah gönderdiğine göre bize düşen ona itaat olmalı. Sus! Bir daha böyle konuşursan kelleni uçmuş bil. Şimdi iki ifadeyi tekrarlamak istiyorum. Biri Allah Resulünü gönderirken hangi kavimden göndereyim diye bizi mi soracaktı ey Huyey? Huyey'in cevabı neydi? Kardeşim demem, bir kılıçla kellerini uçururum senin dedi ey Ebu Yasir. Bu sefer yani sesi yumuşattı ama okkalı bir cümle kullanıyor. Ama hakikat bu değil mi ey Huyey? Nebi ya da Resulü. Nebi ya da Resulü. Allah gönderdiğine göre. Evet. Allah gönderdiğine göre. Bize düşen ona itaat olmalı. Evet. Sus. Bir daha böyle konuşursan kelleni uçmuş bil. Ne haliniz varsa görün. İşte ben gidiyorum. Ebu Yasir amcasının sözleri Zeynep Safiye'yi de etkilemişti. Evet. Ebu Yasir amcasının bu sözleri Zeynep Safiye'yi de etkilemişti. Öyle ya. Resulullah Nebi'yi kim gönderiyorsa, değil mi efendim? Resulü kim gönderiyorsa dilediği kavimden dilediği kişiyi gönderirdi. Bu durumda babasıyla babası gibi düşünenler sadece Arap peygamberi inkar etmekle yetinmiyor, Allah'ın emrine karşı çıkmış oluyorlardı. Evet. Şimdi bu cümleyi Safiye annemiz bize ifade ediyor. Bu durumda babası ile babası gibi düşünenler sadece Arap peygamberi inkar etmekle yetinmiyor, Allah'ın emrine de karşı çıkmış oluyorlardı. Biz bunu şöyle günümüze aktarsak, son Resul'a iman etmeyen Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeyenler, yani Yahudilerden gelmedi diye, onların karşı çıktıkları sadece Peygamberimiz değil, aslında Allah'ın buyruğudur, Allah'ın emridir. Yani ya Rabbi, Yahudilerden gönderirsen itaat ederiz, Araplardan gönderdiğin için itaat etmiyoruz. Kusura bakma, haşa, haşa. Yahudilerin yaptığı budur. Dedim ya ayetleri okuyacağım diye, ileride şimdi değil. Onlar Resulullah'ı aslında çok iyi tanıyorlar kutsal kitaplarından. Ancak bir ırkı taassuptan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i reddediyorlar. İşte Zeynep Safiye validemiz böyle bir ortamdan gelecek İslam saflarına. O yüzden ileride bazı hadiseler yaşanınca meseleyi anlamak için bu arka planı da iyi anlamamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki haftalar aynı konuyu sürdürmek, başarabildiğimiz ölçüde bu zihniyeti de ortaya koymak arzusuyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek, onun yetiştirdiği örnek sahabileri örnek almak, sevgili annelerimize muhabbet beslemek ve onu annelerimizden önce anne edinmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.